Ayrım 52, sayfa 709. 9. 5 yıl sonra bir kış sabahı batı kanadındaki odada Kang'ın üzerine uzanmış ölmeyi bekleyen Shangguan Xiandi birden ayaklandı. Burnu hastalıktan çürümüş ve yerine kara bir delik bırakmıştı. Gözleri kör olmuştu. Başındaki kara saçları neredeyse hepten dökülmüş, buruşmuş kafa derisinin üzerinde sağa sola dağılmış olan pas renginde birkaç tutam kalmıştı. El yordamıyla dolabın önüne kadar gitti. Bir taburenin üzerine çıkıp dolabın üzerinde ezilmiş bir kutunun içinde duran pipasını aşağıya indirdi. Ardından yine el yordamıyla ilerleyip avluya çıktı. Gün ışığı artık tüm vücudu küflenmiş olan bu kadının üzerine vurdu. Kör gözlerini güneşe çevirince o iki delikten dışarıya yapışkanı andıran bir sıvı süzüldü. O sırada avluda üretim ekibi için hasırdan paspas dokuyan annesi belini doğrultup hüzünlü bir sesle. ''Xiandi, benim zavallı kızım, nasıl dışarıya çıktın öyle?'' dedi. Xiandi çekinerek duvara sokulup yere oturdu. Derisi pul pul olmuş bacaklarını uzatınca göbeği açıldı ama uzun süredir utançla bir ilişkisi yoktu. Soğuk da artık ona işlemiyordu. Annesi eve doğru koştu, bir battaniye alıp bacaklarının üzerine örttü. ''Canım kızım benim, hayatım boyunca.'' Annesi varla yok arası gözyaşlarını elinin tersiyle silip paspas dokumaya devam etti. Dışarıdan öğrencilerin bağırışları geliyordu. Öğrenciler, ''Saldırın, saldırın, saldırın bütün sınıf düşmanlarına, büyük proleter kültür devrimi sonuna kadar.'' diye boğuk seslerle slogan atıyorlardı. Sloganları bütün sokaklara inletiyordu. Bütün evlerin duvarları renkli tebeşirle yazılmış, naif görünümlü ama yoğun içerikleri olan slogan yazılarıyla süslenmişti. Xiandi kıkırdamaya başladı. Ardından donuk bir sesle, ''Ana, ben 10.000 adamla yatıp bir sürü para kazandım. Sonra onlarla altın ve elmas aldım. Sofranızdan bir ömür boyu yiyecek eksik olmayacak.'' dedi. Elini komün memurunun ezdiği pipasının üzerinde gezdirerek, ''Hepsi bunun içinde. Ana baksana, bu geceleri parlayan bir inci, bir Japon iş adamı hediye etmişti bana. Onu alıp şapkana takarsan, gece yolda yürürken fener taşımına gerek kalmaz.'' Bu kedi gözü taşını 10 yüzük ve küçük bir yakutla takas etmiştim. Bu altın bileziği ihtiyar üstad Yong vermişti vekaletimi bozunca, dedi. Hepsinin bir anısı olan o değerli mücevherlerini pipanın içinden güya tek tek çıkarıp anlatıyordu. Ana, hepsini al, endişelenme artık. Bunlar bizde olduktan sonra artık hiçbir şey için endişelenmemize gerek yok. Sadece bu zümrüt tek başına 500 kilo un almaya yeter. Bu kolye de en azından bir eşek parası değerinde. Ana, ateş çukuruna girdiğim o gün bir yemin ettim. Ne de olsa vücudunu ha bir kez satmışsın, ha binlerce kez. Hepsi bir. Kız kardeşlerime daha iyi bir hayat sunabilmek için sattım bu vücudu. Nereye gitsem bu pipayı da yanımda taşıdım. Bu uzun ömür kilidini Yintong için döktürdüm. Ona ver de boynuna taksın, uzun bir ömrü olsun. Ana, bu mücevherleri iyi sakla, hırsız çalmasın. Yoksul Köylüler Derneği'nin elinde almasına sakın izin verme onları. Bunların hepsi kızının kanı ve alın teriyle kazanıldı. Ana, sakladın mı mücevherleri? Annesinin yüzü gözyaşları içinde boğuluyordu. Xiandi'nin frengili vücuduna sımsıkı sarılıp hıçkırmaya başladı. Canım kızım benim, kalbim parçalanıyor. Binlerce, on binlerce acıya katlandım ama en acısı yine de sensin, Xiandi'm benim. Shangguan Yintong sokağı süpürürken kızıl muhafızlar başını yarmışlardı. Şimdi yüzü gözü kana bulanmış bir halde kakao ağacının altında dikilirken dördüncü ablasının içini paralayan hikayesini dinliyordu. Kızıl muhafızlar avlu kapısının üzerine birkaç afiş çivilemişlerdi. Vatan hainlerinin evi, toprak ağası birliğinin yuvası, fahişenin evi. Şimdi ölmek üzere olan dördüncü ablasının hikayesini dinlerken içinden gidip o fahişe kelimesini vefalı ya da şehit ile değiştirmek geçiyordu. Hastalığı yüzünden şimdiye kadar ablasından hep uzak durmuştu. Şimdi bu yüzden derin bir suçluluk duyuyordu. Ablasının yanına gitti, onun o buz gibi elini tutup, ''Dördüncü abla, bana aldığın uzun ömür kilidi için çok teşekkür ederim. Boynuma taktım bile.'' dedi. Dördüncü ablasının kör gözleri mutlulukla parladı. ''Taktın mı, iğrenmedin mi? Karına onu, sana benim verdiğimi söyleme. Dokunmama izin ver de yakışıp yakışmadığına bakayım.'' dedi. Shangguan Xiandi'nin son dakikalarında vücudundaki tüm pireler onu terk etmişti. Artık bu kadının vücudunda emilecek kan kalmamıştır diyerek gitmiş olmalılar. Yüzünde bir gülümseme, çirkin bir gülümseme vardı. Gittikçe zayıflayan bir sesle, ''Pipam, bana verin de sizin için bir şey çalayım.'' diyebildi. Elini kırık dökük pipanın üzerinde rastgele gezdirirken eli birden düşüverdi. Bunu takiben başı da omuzun üzerine düşüverdi. Annesi kısa bir süre ağladıktan sonra gözyaşlarını silip ayağa kalktı. ''Canım kızım benim, acın sonunda dindi.'' dedi. Changuan Shandi'yi gömdükten 2 gün sonra tam biraz rahatladık. Derken taşkın ejderha nehri çiftliğinden 8 sağcı Changuan Pandi'nin bir kapı kanadı üzerinde sırayla taşıdıkları cesedini getirip kapının dışına bıraktılar. Kolunda kırmızı bir kol bandı taşıyan liderleri kapıya vurup bağırdı. Changuanlar, dışarı çıkın da ölünüzü kaldırın. Annem liderlerine o benim kızım değil dedi. Liderleri traktör birliğinden genç bir adamdı. Changuan Yintong'u tanıyordu. Ona bir kağıt uzatıp bu ablanın mektubu. Devrimci hümanizm ruhuyla onu buraya kadar getirdik. Ne kadar ağır olduğunu hayal edebilirsin. Onu buraya taşırken bu sağcıların canı çıktı dedi. Yintong özür diler gibi başını salladı sağcılara. Mektubu açıp okumaya başladı. Ben Changuan Pandi'yim. Ma Rui Lan değil. 20 yıldan fazla bir süredir devrime hizmet ettikten sonra düştüğüm hale bakın. Devrimci kitlelere yalvarırım ben öldükten sonra cesedimi Dalan şehrine götürüp annem Changuan Lu'ya teslim edin. Yintong kapı kanadının yanına gidip yere eğildi. Onun yüzünü örten beyaz kağıdı kaldırıp iyice baktı. Changuan Pandi'nin gözleri pörtlemiş, dili de yarısına kadar dışarıya sarkmıştı. Kağıdı telaşla geri örtüp sağcıların ve liderlerinin yanına gitti. Önlerinde diz çöküp yalvarırım size lütfen onu mezarlığa götürün. Burada bunu yapabilecek biri yok dedi. Annesi bu sırada feryat figan ağlamaya başladı. Yintong 5. ablasını gömdükten sonra küreğini sürüyerek Hundong'un ağzına vardığında bir grup kızıl muhafız tarafından durduruldu. Muhafızlar onun kafasına karton ve macundan yapılmış koni biçiminde bir ahmak şapkası taktılar. Yintong başını sallayınca şapka yere düştü. Şapkanın üzerinde kendi adının yazdığını gördü. Siyah mürekkeple yazılmış adının üzerine kırmızı mürekkeple bir çarpı çizilmişti. Kırmızı ve siyah mürekkep iç içe geçip kan gibi süzülüyordu. Adının yanında başka bir şeyler de yazılıydı. Katil ve ölü sevici. Kızıl muhafızlar sopayla kıçına bir güzel vurdular. Kapitana bir pantolon giydiğinden canı fazla acımadı ama canı çok acıyormuş gibi bağırmaya başladı. Muhafızlardan biri şapkayı yerden alıp ona komik bir opera karakteri olan Wu Dalang gibi dizlerini kırmasını söyledi. Ardından şapkayı tekrar Yintong'un başına geçirdi. Şapkayı taktıktan sonra sıkıca bastırdı. Sıkı tut onu diye kükredi aslan burunlu. Kaplan gözlü bir muhafız bir daha düşürürsen bacaklarını kırarım. Changuan Yintong 2 eliyle şapkayı sıkıca tutup sendeleyerek uzaklaştı. Halk komününün giriş kapısı önüne sıralanmış olan başları şapkalı insanlar gördü. Aralarında karnı ödemden davul gibi şişmiş olan Sima Ting, ilkokul müdürü, ortaokulun siyasi komiseri, her zamanki havalarında olan 5-6 tane komün memuru ve bir zamanlar Lu Liren tarafından toprak sahneye çıkartılıp diz çökmek zorunda kalmış olan bir grup insan vardı. Hepsinin başına ahmak şapkalarından geçirilmişti. Changuan Yintong annesini de gördü. Annesinin yanında o mini mini yeğeni Papağan Han, onun yanında ise tek memeli ihtiyar Cin duruyordu. Annesinin taktığı şapkada Akrep Ana Changuan Lu yazıyordu. Papağanın başında şapka yoktu. Tek memeli ihtiyar Cin'in başında da bir şapka vardı. Bir de boynuna hafif meşreptik anlamına gelen yırtık bir ayakkabı asılıydı. Davullar ve gonglar sessizliği kırarken kızıl muhafızlar öküz hayaletleri ve yılan ruhları geçit törenine başladılar. Dipnot, kültür devrimi sırasında suçlulara verilen genel isim. O gün yeni yıl öncesi yılın son pazarı kurulmuştu. Sokaklardaki kalabalık karınca sürüsünü andırıyordu. İnsanlar yolun iki yanına çömelip sazdan sandalet, lahana, tatlı patates yaprağı ve benzeri tarım ürünlerini satışa çıkarmıştı. Herkes üzerlerine tüm kış burunlarını silmekten ve yağlı dumandan parlayan siyah kaptana ceket giyiyordu. Yaşlı erkeklerin çoğu pantolonlarını kenevirden yapılmış kemerlerle tutturmuştu. İnsanların kıyafetlerinin 15 yıl önce düzenlenmiş olan kar pazarında giydiklerinden hemen hemen hiç farkı yoktu. Kar pazarına katılan insanların yarısı 3 yıl süren büyük kıtlıkta açlıktan ölmüştü. Sağ kalanlarsa çoktan yaşlanmıştı. Son kar prensi olan Changuan Yintong'un nasıl da şık ve zarif olduğunu şimdi sadece birkaç kişi hatırlıyordu. Onlar da kar prensinin bir gün ölü sevici olabileceğini akıllarına bile getirmemişlerdi. Öküz hayaletleri ve yılan ruhları alayındakiler odun gibi hissiz yürüyorlardı. Kızıl muhafızlar ellerinde sopalarıyla pat pat diye kışlarına vuruyordu. Bu gerçek değil, daha çok sembolik bir vuruştu. Davul ve gong sesleri yeri göğü inletti. Atılan sloganlar kulak zarlarını patlattı. İnsanlar parmaklarıyla birilerini işaret edip hararetli tartışmalara giriyordu. Changuan Yintong yürürken sağ ayağına birinin bastığını hissetti ama aman deyip geçiştirdi. Ama hemen ardından bir daha basıldı ayağına. Yüzünü yana çevirdiğinde tek memeli ihtiyar Cin'i gördü. Kadının başında şapka olmasına ve başını eğmesine rağmen Yin Tong onun kendisine baktığını biliyordu. Saçları darmadağınık olmalıydı. Birkaç tutam sarı saç soğuktan kızarmış kulaklarını örtüyordu. Kadının fısıldadığını duydu. Seni piç kar prensi, o kadar canlı kadın seni bekliyorken gidip bir cesedi becerdin demek. Yin Tong kadının söylediklerini duymazdan gelip başını öne eğdi. Bakışlarını yere ve hemen önünde yürüyen kişinin topuklarına sabitledi. Geçit töreni bittikten sonra gelip beni bul dediğini duydu ihtiyacının. Birden aklı allak bullak oldu. İhtiyacının bu uygunsuz teklifi onu derinden tiksindirdi. Zar zor yürüyebilen Simatik bir tuğla parçasına takılınca yere düştü. Kızıl muhafızlar onun kıçını tekmeledi ama o hiçbir tepki göstermedi. Küçük bir kızıl muhafız onun sırtına çıkıp zıplamaya başladı. Bir balonun patlamasını andıran tok bir ses duyduk. Simating'in ağzından ince sarı bir su fışkırdı. Annem yanına gidip diz çöktü. Simating'in yüzünü kendine çevirip amca neyin var diye sordu. Simating gözlerini hafiften aralayıp gözünün aklıyla anneme son bir kez bakıp gözlerini sonsuza dek kapayıverdi. Kızıl muhafızlar onun cesedini yolun kenarındaki hendeğe sürükledi. Alay yoluna devam etti. Changguan Yintong insan kalabalığının içinde sallanıp duran tanıdık birini gördü. Kadın siyah kadife bir manto giyiyordu. Boynuna kahverengi bir eşarp dolamıştı. Yüzünde sadece o parlak kara gözleri ve kirpiklerini açıkta bırakan kör itici beyazlıklı bir maske vardı. Shazahua. Neredeyse kızın adını bağıracaktı. Yintong'un büyük ablası kurşuna dizildikten sonra Shazahua evden kaçmış ve aradan tam 7 yıl geçmişti. Yintong ünlü kadın bir hırsız hakkında söylentiler duymuştu. Söylentilere göre marifetli hırsız Prenses Shihanouk'un küpelerini çalmıştı. Yintong bu hırsızın Shazahua olduğunu anlamıştı. Shazahua'yı sadece birkaç yıl görmemiş olmasına rağmen kızın boyu uzamış, koca bir kız olmuştu. Pazardaki kara kalabalığın içinde yüz maskesi ve atkı takanlar kırsala gönderilecek olan şehirli gençlerdi. Ve Shazahua taşıdığı şehirli havasıyla onların arasında egzotik bir çiçek gibi duruyordu. Kooperatifin lokantası önünde dikilirken Yintong'un olduğu yöne doğru bakıyordu. Başını güneşe çevirmişti. Yintong onun cam gibi parlayan gözlerini gördü. Ellerini kadife mantosunun ceplerine sokmuştu. Mantosunun altından mavi kadife pantolonunun yarısı görünüyordu. Pantolonu son günlerde moda olan tavuk bacağı pantolon da denilen dar paça pantolonlardandı. Lokantanın hemen yanındaki kooperatif marketin önüne giderken çok kısa bir anda gördü Yintong onun pantolonunu. Belden yukarısı çıplak bir adam koşturup lokantadan fırlayıp öküz hayaletleri ve yılan ruhları alayın içine karıştı. Onun arkasından da buranın yerlisi olmadıkları belli olan iki adam fırlayıp adamı kovalamaya başladı. Yaşlı adamın derisi soğuktan kararmıştı. Kaba pantolonunu göğsüne kadar çekmişti. Yaşlı adam ahmak şapkası takanlar alayın içinde bir görünüp bir kaybolurken bir yandan da elindeki çöreği yemeye çalışıyordu. Çöreği yerken neredeyse boğulacaktı. Gözlerinin akı döndü. Yabancı adamlar onu yakaladı. Yaşlı adam sızlanmaya başladı. Salya ve sümükleri elindeki çöreğin üzerine akıyordu. Açım, çok açım diye ağladı. Yabancı adamlar yerdeki üzeri salya ve sümük kaplı olan çöreği görünce tiksintiyle kaşlarını çattılar. Adamlardan biri çöreği yerden iki parmağıyla alırken yüzünde kusma isteği belirten bir ifade vardı ama çöreği atmanın çok yazık olacağını düşündüğü de belliydi her halinde. Genç, sakın yeme onu diye atıldı kalabalıktan biri. Merhamet gösterin adamcağıza. Yabancı adam çöreği yaşlı adamın yüzüne atıp yaşlı bunak al da ye hadi seni anasını siktiğimin piçi. Umarım boğazında kalır seni gidi it dedi. Bir mendil çıkarıp parmaklarını sildikten sonra yanındaki adamla birlikte uzaklaştı. Yaşlı adam bir duvarın dibine çöküp kendi salya ve sümüğüyle kaplı olan çöreği yavaş yavaş tadı çıkara çıkara yemeye koyuldu. Shazahua kalabalığın içinde sallanmaya devam ediyordu. Başında köpek derisi bir şapka ve üzerinde petrol işçisi üniforması olan bir adam kalabalığı yarıp bariz bir tavırla onlara doğru ilerliyordu. Adamın iki gözünde de yara izleri vardı. Ağzının kenarına havalı bir biçimde tutturduğu sigarayı tüttürerek yengeç gibi yan yan yürüyordu. Kalabalık imrenen gözlerle onu izliyordu. Adamın kendini beğenmişliği arttıkça yaralı gözleri daha bir parlıyordu. Yintong onun kim olduğunu çıkardı. Adamın görünüşünden o da etkilenmişti. Ne de olsa adamı adam yapan giydiği, ata at yapan eyeriydi. Bir işçi tulumu ve köpek derisi bir şapka köyün ünlü kabadayısı Fang Shi Xian'ı başka birine dönüştürmüştü. Kalabalığın arasında çok az kişi, hayatları boyunca içi pamukla doldurulmuş dikişlerin arası böyle kabarık ve görünüşe göre sıcak tutan mavi kaba kumaştan bir işçi tulumu görmüştü. Kara bir maymuna benzeyen yarı insan boyunda kapitana pantolonunun yırtık ağından çıkmış koyun kuyruğunu andıran, pamukları yolun kenarındaki hendiğin içinde sürüyen, düğmeleri çoktan yitmiş yırtık ceketinin kahverengi göbeğini açıkta bıraktığı ve saçları kuş yuvasına dönmüş bir erkek çocuğu, Fang Shixian'ı yakın takibi almış, topuğundan ayrılmıyordu. İnsanlar ısınmak için birbirini itip kalkıyordu. O yarı insan boyundaki erkek çocuğu sıçrayıp Fang Shixian'ın başındaki köpek derisi şapkayı yere düşürdü. Sonra şapkayı yerden aldığı gibi kendi başına geçirip kurnaz bir köpek gibi kalabalığın arasında karıştı. Kalabalık bağırmaya ve birbirini daha fazla itip kalkmaya başladı. Fang Shixian başını yokladı. Neler olup bittiğini anlaması birkaç dakika sürdü. Sonra bağırarak çocuğun peşine düştü. Çocuk hiç de hızlı kaçmıyordu. Sanki kasten onu bekliyor gibiydi. Fang Shixian söverek öne atıldı. Yola bakmıyordu bile. Gözlerini şapkanın üzerinde pırıl pırıl parlayan köpek tüylerine dikmişti. Birkaç kişiye çarptı. Kalabalık onu geri itip çevirmeye başladı. Bu itip kalkma ve sürekli bir yere çekilmekten adamın başı döndü. Herkes durmuş bu itip kalkma oyununu izliyordu. Hatta kızıl muhafızların küçük generalleri bile sınıf mücadelesini unutup öküz hayaletleri ve yılan ruhlarını bir kenara bıraktılar. Alayın ilerlemesi umurlarında bile değildi. Kalabalığı yarıp onlar da şamatayı izlemeye başladı. Çocuk halk komünü çelik fabrikasının önüne koştu. Orada kapının önünde kavrulmuş fıstık satan birkaç kız çocuğu vardı. Kavrulmuş fıstık satmak yasalara aykırı olduğundan kızlar ihtiyatı elden bırakmadan kaçmak için her an tetikte bekliyorlardı. Çelik fabrikasının önünde büyük bir gölet vardı. Kış ortası olmasına rağmen göletin üzerinden buhar çıkıyordu. Haddehaneden gelen koyu kırmızı atık su bu göletin içine boşaltılıyordu. Çocuk şapkayı başından çıkarıp göletin içine fırlattı. İnsanlar önce şaşırdılar, hemen ardından neşe içinde bağırışıp alkışlamaya başladılar. Köpek derisi şapka göletin ortasında süzülüyordu. Hemen batmayacaktı anlaşılan. Göletin yanına koşturan Fang Shixian küfretmeye başladı. Seni piç enik, seni bir elime geçireyim, diğerini yüzeceğim canlı canlı. Ama o piç enik arkasında iz bile bırakmadan çoktan kaybolmuştu. Fang Shixian o güzelim köpek derisi şapkasına bakarken gözlerini kırpıştırdı birkaç kez. Ardından yaralı gözlerinden iki sıra yaş süzüldü. Göletin etrafında öfkeyle dönmeye başladı. Genç adam eve gidip bir bambu sırık getirirsen şapkayı alırsın dedi kalabalıktan biri. Bambu sırık gelene kadar şapka çoktan batmış olur dedi başka birisi. Şapka çoktan batmaya başlamıştı. Soyunup göğete gir de al şapkayı, kim alırsa onun olur şapka diye bağırdı bir başka adam. Endişelenen Fang Shixian kıpkıcır işçi tulumunu soyunup üzerinde sadece donuyla kaldı. Dikkatle suya girdi, su çok derindi. Biraz ilerleyince su hemen omuzlarına kadar çıkıverdi. Sonunda köpek derisi şapkasını ele geçirmişti. Ama Fang Shixian suyun içindeyken ve herkes bakışlarını çevirmişken Yintong o çocuğun bir anda şimşek gibi belirip Fang Shixian'ın işçi tulumunu kaptığı gibi dar bir sokağa koşuşturduğunu gördü. Çocuğun girdiği sokağın içinde ince ve uzun bir gölge belirdiği gibi kayboluverdi bir an. Fang Shixian sırılsıklamamış şapkası elinde kıyıya çıktığı zaman onu karşılayan bir çift ayakkabı ve delik iki çorap oldu. Kendi etrafında dönenip bağırmaya başladı. Tulumum, tulumum nerede? Bağırması birden acı bir ağıda dönüştü. Fang Shixian, işçi tulumunun çalındığını, şapkasının gölete atılmasının tulumunu çalabilmek için yapılmış bir hile olduğunu ve profesyonel bir hırsız tarafından oyuna getirildiğini anlayınca feryat figan ağlamaya başladı. Aman tanrım, öleyim daha iyi. Ardından şapkasına sarılıp kendini gölete atıverdi. Kalabalık yardım diye bağırmaya başladı. Ama kimsenin soyunup gölete dalmaya niyeti yoktu. Rüzgarın soğuğu iliklerine işliyordu. Yere düşen su damlaları hemen buza dönüşüyordu. Tamam, su sıcaktı. Suya girmek kolaydı ama bir de sudan çıkması vardı. İşte zor olan buydu. Fang Shixian suyun içinde çırpınıyordu. Kalabalıksa sadece hırsızın hilesini övgüler düzmekle yetindi. Zekice, çok zekice. Annem sokakta insanların önünde zorla geçit törenine katıldığını unutmuş muydu acaba? Bu bir sürü kız çocuğu doğurmuş ve bir sürü meşhur damadı olmuş olan yaşlı kadın birden başındaki şapkayı çıkarıp o küçük ayaklarında basa basa gölete doğru koşturdu. Göletin etrafına toplanmış kalabalığa öfkeyle kınadı. Burada adam ölüyor, hiçbirinizin kılının kıpırdadığı yok. Yakındaki bir seyyar satıcıdan bir süpürge aldı. Göletin kenarına gidip bağırdı. Funk yeğenim, Funk yeğenim, aklını mı kaçırdın? Çabuk tut şu süpürgenin ucundan da seni dışarıya çekeyim. Suyun tadı muhtemelen çok acıydı ve Funk şikşiyen artık ölmek istemediğinden hemen süpürgenin ucuna yapıştı. Tüyleri yolunmuş bir tavuk gibi kendini yukarıya çekti titreyerek. Dudakları morarmıştı. Gözleri yuvalarından zar zor hareket ediyordu. Konuşamıyordu da. Annem kendi ceketini çıkarıp onun omuzlarına attı. Funk şikşiyen annemin ceketiyle çok komik görünüyordu. İnsanlar gülseler mi ağlasalar mı bilemediler. Annem, Funk yeğenim, ayakkabılarını giyip hemen eve koş. Koşarken terini de atarsın, iyi gelir. Soğuktan ölmek istemiyorsan hemen eve koş dedi. Ama Funk elleri donduğundan ayakkabılarını giyemiyordu. Kalabalıktan annemin nezaketinden etkilenen birkaç kişi el birliğiyle Funk şikşiyana çoraplarını ve ayakkabılarını giydirdi. Onu ayağa kaldırıp koşturmaya çalıştılar. Funk şikşiyan tahta gibi olmuş bacaklarını sürüyerek adamlarla birlikte ilerledi. Üzerinde sadece ince beyaz bir bluzla kalan annem üşümemek için kollarını birbirine doladı. Adamların Funk şikşiyanı sürüklemesini izledi bir süre. Kalabalıktakilerin çoğu hayranlıkla ona bakıyordu. Ama Shanguan Yintong annesinin bu davranışını onaylamadı. Funk şikşiyan geçen sene köyün güvenlik ekibinde bekçilik yapmış ve her gün iş çıkışı köyün başına dikilip çalışanların sepetlerini ve üstlerini aramıştı. Annesinin bir gün iş çıkışı eve dönerken yolda bulup sepetine attığı tatlı patatesi tespit eden de oydu. Funk şikşiyan annesini tatlı patatesi çalmakla suçlamış, annesi de bunun bir iftira olduğunu söyleyince o piç kurusu annesine iki tokat atmıştı. Kadının burnu kanamış ve kan damlaları bluzunun önüne süzülmüştü. Annesi şimdi o bluzu giyiyordu. Funk şikşiyan gibi boş gezenin boş kalfası olan, sırf fakir köylü sınıfına mensup olduğu için etrafta çalımla gezen bu avarenin suda boğulmasının ne gibi bir kötülüğü olabilirdi ki? Yintong sırf bu yüzden annesinden biraz nefret etmeye başladı. Ayrım sonu sayfa 720.